Dördüncü kaset B yüzü. Sayfa 91. Bu tabloda da görüleceği gibi ana babanın her ikisi de mavi gözlü ise, yani A, her iki taraftan da altkın gen geleceğinden çocuk mavi gözlü olur. Ana babanın her ikisi de kahverengi gözlü olduğunda ise, yani B durumu, çocuğun kahverengi gözlü olması daha muhtemeldir. Ancak hem anada hem de babada mavi göz geni varsa ve çocuktaki gen çiftini bu genler oluşturmuşsa çocuk mavi gözlü olur. Ana babadan biri mavi, biri de kahverengi gözlü ise, yani C, daha önce belirttiğimiz koşullar içinde çocuk ya mavi ya da kahverengi gözlü olur. Eğer ana babanın ikisi de mavi gözlü değilse, çocuğun mavi gözlü doğup doğmayacağını evvelden söylemek zordur. Çünkü altkın ve baskın genlerin dağılışı hücreden hücreye başkadır ve döllenme sırasında rastgele bir süreçte ana baba hücreleri birleşir. Yan başlık. Kromozomlarla ilgili anormallikler. Kişinin gösterdiği belirli gelişimsel ve davranışsal bozuklukların altında kromozom bozukluklarının yattığı saptanmıştır. Var olan 23 çift kromozomdan son çiftin cinsiyeti belirlediğini daha önce söylemiştik. Normal olarak 23. çift XX ise birey dişi, XY ise birey erkek olur. Araştırmalar bazı kişilerin bu durumu normal göstermediğini açıklığa kavuşturmuştur. Gözlenen durumlardan biri 23. çiftte yalnız bir tek X'in bulunmasıdır. Bu hale Turner sendromu adı verilir. Turner sendromunu gösteren bireyin cinsiyeti dişi, boyu kısa, boynu katmerli olur ve blue çağında cinsel bakımdan gelişemez. Bu bireyler matematiksel işlemler, mekansal ilişkileri anlama gibi bazı zihinsel faaliyetlerde beceriksizlikler gösterirler. Klinefelter sendromu adı verilen bir durumda 23. çift XXY yapısını gösterir. Bunlardan bazıları erkek olarak gelişirler ama cinsel gelişmelerinde ve fiziksel görünümlerinde bir durgunluk vardır ve zihinsel gerilik gösterirler. Bu yapıyı gösteren bazı kişiler kadın olarak gelişebilirler ve bedensel olarak bir gerilik göstermezler. Uluslararası 100 metre koşu yarışmasına 1967'de katılan Polonyalı bir kadın atlet bu kromozom yapısını gösterdiğinden, bir başka deyişle 23. çiftte ek bir Y kromozomu olduğundan yarışma dışı bırakılmıştır. Bazı erkekler fazladan bir Y kromozomu ile doğmuşlardır ve 23. çift XYY yapısını gösterir. Bu erkekler daha iri, daha saldırgan ve cinsel açıdan daha aktiftirler. Bunların daha kolaylıkla suç işleme eğiliminde oldukları ve bu nedenle daha sık cezaevine girdikleri iddia edilmiştir. Ancak bu iddialar son yıllarda yapılan araştırmalarla çürütülmüştür. Küçüklükten beri kendi yaşıtları arasında daha cüsseli olmalarının onların daha saldırgan olmalarına yol açtığı görüşü ağırlık kazanmaktadır. Kromozom bozuklukları yalnız 23. çiftte gözlenmemiştir. 21. çiftte gözlenen XXX yapısı Down sendromu adı verilen ve daha önce mongoloid adı ile bilinen zeka geriliğine yol açmaktadır. Bu kişilere gözleri yukarı kalkık ve göz kapakları şişkin olan yüz yapıları Moğol ya da Çinli yüz yapısını andırdığından mongoloid adı verilmiştir. Bazı özellikler kromozomların eksiklik veya fazlalığından değil, baskın ya da altkın genlerden dolayı ortaya çıkar. Erkeklerde erken yaşta saçların dökülmesi baskın bir gen özelliğinden dolayıdır. Renk körlüğü ise altkın gen özelliklerinin sonucu olarak kendini gösterir. Sayfa 92. Son zamanlarda yapılan yayınlarda içe dönüklük, yani sosyal hayattan çekinen utangaç ve sıkılganlık ve dışa dönüklük, tam tersi sosyal hayata açık, serbest, konuşkan ve girişken adı verilen kişilik özelliklerinin kısmen katılımla ilgili olduğu düşünülmektedir. Bunun gibi şizofreni adı verilen akıl hastalığının da kalıtımla sıkı ilişkisi olduğu çok sayıda bilim adamınca savunulmaktadır. Yan başlık. İkiz çalışmaları. Davranışın kalıtımla ilgisini inceleyebilmek için izlenen yollardan biri ikizlerle ilgili bilimsel gözlemler yapmaktır. İki tür ikiz vardır. İki ayrı yumurtanın iki farklı sperm döllenmesinden oluşan ikizlere kardeş ikizler, parantez içinde çift yumurta ikizi, parantezi kapatıyoruz, adı verilir. Kardeş ikizler aynı zamanda doğmalarına rağmen genetik yapıları bakımından ayrı zamanlarda doğmuş iki kardeşi andırırlar. özdeş ikizler, parantez içinde tek yumurta ikizi, parantezi kapatıyoruz. Bir yumurtanın döllendikten hemen sonra ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan iki hücre topluluğunun gelişmesi sonucu iki bireyi oluştururlar. Bu nedenle genetik yapıları bakımından tam anlamıyla birbirlerine benzerler. Araştırmacılar kardeş ikizlerle özdeş ikizlerin kendi aralarındaki davranışsal benzerlikleri karşılaştırarak çevrenin mi yoksa ılıtımın mı belirli bir davranış üzerinde daha etkin olduğunu gözleyebileceklerini düşünürler. Çevre her iki ikiz türünde de aynı kalmakta ama genetik yapı kardeş ikizlerde farklı, özdeş ikizlerde aynı bulunmaktadır. Gözlenen davranış kardeş ikizlerde birbirinden farklı ancak özdeş ikizlerde benziyorsa, gözlenen davranışın temelinde yukarıda söylenen nedenlerden dolayı kılıtımın yattığı söylenir. Gözlenen davranış her ikiz türünde de benzerlik gösteriyorsa, o zaman davranışın temelinde çevrenin etkisinin yattığı rahatlıkla söylenebilir. Zeka bölümü üzerinde yapılan çalışmalar, özdeş ikizlerin kardeş ikizlerden daha çok benzerlik gösterdiklerini saptamıştır. Buna karşılık kardeş ikizler, aynı zamanda da doğmuş normal kardeşlerden daha fazla birbirine benzerlik gösterirler. Bu bulgular zekanın gelişmesinde hem kılıtımın hem de çevrenin karşılıklı olarak birbirini etkilediğini gösterir. Ne var ki araştırmalarla ilgili sorunlar ve tartışmalar sürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu araştırma konuları biraz çekinilen bir tür sıkıntılı araştırma alanlarını oluşturur. Çünkü araştırma bulguları üstün ırk ve aşağı ırk tartışmalarına yol açabilme potansiyeline sahiptir. Sayfa 93. Diğer yandan sosyalizm felsefesine kendini adamış bilim adamları da değiştirilmesi olanaksız bir ırkın değil, değiştirme olanağı bulunan sosyal koşulların zeka bölümünü saptadığını kanıtlama eğilimindedirler. Bu konuda sürekli gelen tartışmalar bilimsel olmaktan çıkarak ideolojik ya da politik tartışma görünümüne bürünebilir. Yan başlık. Seçerek çiftleştirme ve kendini yakından türetme ve kendi yakınından türetme çalışmaları. Davranışsal genetik seçerek çiftleştirme yöntemiyle kılıtımın davranış üzerindeki etkisini bulmaya çalışır. Araştırmalar evrimsel aşamada alt basamaklarda olan hayvanlar üzerinde yapılır fakat bulunan neticeler insanlara uyarlanabilir. Çünkü genetik yapının çalışma şekli evrenseldir. Seçerek çiftleştirme yöntemi şöyle uygulanır. Önce bir davranış seçilir. Daha sonra bu davranışı değişik derecelerde gösteren hayvanlar kendi aralarında çiftleştirilir. Şöyle bir örnek alalım. Bir farenin labirentin bir ucundan girip diğer ucundan çıkmak için harcadığı zamana öğrenme hızı diyelim. Öğrenme hızı yüksek olan dişi fareleri, öğrenme hızı yüksek olan erkek farelerle ayrıca öğrenme hızı düşük olan erkek ve dişi fareleri de kendi aralarında çiftleştirelim. Bu işlemi birçok nesiller boyunca uyguladığımızda kendi yakınından türetme yöntemini kullanmış oluruz. Bu yöntemle iki grup fare gittikçe birbirinden farklılaşır ve sonuç olarak öğrenme hızı yüksek ve öğrenme hızı düşük iki grup ortaya çıkar. Kendi yakınından türetme işlemi bir yıl devam ederse iki grup arasındaki fark büyür. Rosen ve Zweig'in araştırması yukarıda verdiğimiz sonuçları desteklemiştir. Rosen Zweig 1969. Harflerini veriyorum. R-O-S-E-N-Z-W-E-I-G. Devam ediyoruz. Araştırmaların arkasında yatan temel mantık şudur. Bir davranışın temelinde kalıtsal bir özellik yatıyorsa, seçerek çiftleştirme davranışın ortaya çıkış derecesini gelecek nesillerde değiştirir. Davranış, kalıtımdan bağımsız olarak çevre koşullarının etkisi altında oluşuyorsa, seçerek değil, seçerek çiftleştirme sonucunda bir satır kayması olmuş burada. Bu cümleyi yeniden baştan alıyorum. Davranış kalıtımdan bağımsız olarak çevre koşullarının etkisi altında oluşuyorsa seçerek çiftleştirme sonucunda davranışta bir değişiklik olmaz. Yan başlık. Kalıtım, çevre ve evrim. Yukarıda anlatılan seçerek çiftleştirme deneyi değişik kimselerin kafasında demek davranışı belirleyen temel etken kalıtımmış düşüncesini yol açabilir. Sosyobiyolojiye göre yukarıdaki düşünceye paralel olarak tüm sosyal davranışların temelinde genetik olarak saptanmış nedenler bulunmaktadır. Sayfa 94. Bu yaklaşım gerçeği bütünüyle açıklayamamaktadır. Yukarıdaki fare denemesine benzer başka deneyler gösteriyor ki çevrenin uyarıcılık yönünden zengin veya fakir oluşu hayvanın ya da insanın davranışının hızını veya türünü etkiler. Örneğin labirentin geçiş yolları değişik renklerle boyanır ve fare yavrularının oynamaktan zevk aldığı düne dolaplar gibi bazı oyuncaklar konulsa öğrenme hızının değiştiği gözlenmiştir. Bu gözlemler davranışsal genetik üzerinde çalışan bilim adamlarını şu genellemeye götürmüştür. Kalıtım belirli davranış özelliklerinin alt ve üst sınırlarını belirler. Bu sınırlar içinde davranışın gerçekte nerede oluşacağını çevre özelliği belirler. Bu anlamda davranışın son biçimini kalıtımla çevre arasındaki sürekli etkileşim belirlemektedir. Şizofreni hastalığına yakalanan kişilerin akrabalarında da bu hastalığa rastlandığı gözlenir ve akrabalık derecesinin yakınlığı arttıkça şizofreninin görünme olasılığı da artar. Özdeş ikizler arasında bu olasılık %86 olarak gözlenmiştir. Hastalık %100 kalıtımsal bir hastalık olsaydı özdeş ikizlerin her ikisinde de gözlenmesi gerekirdi. Kalıtım önemli bir belirleyici etkendir ve B7 hastalığın temelini oluşturur. Fakat bu temelin ortaya çıkıp çıkmamasını çevrenin özelliği belirler. Evrimsel açıdan bakıldığında seçerek çiftleştirme ile çevreye uyum arasında sıkı bir ilişki gözleriz. Herhangi bir hayvan türü yeni bir ortama girdiğinde yaşamını sürdürebilmesi için ortamın gerekli kıldığı uyumu göstermek zorundadır. Hayvan türünün içindeki bazı bireylerin genlerindeki kromozomlar çevreye uyum sağlamaya elverişli davranışlara yol açarlar. Bu bireyler yaşamlarını sürdürürken diğerleri elenmeye başlar. Bir süre sonra belirli kalıtımsal özellikleri taşıyanlar hayatta kalırlar ve diğerleri ortadan tamamen kalkar. Çevre koşulları değiştikçe bu süreç kendini tekrar eder. Yani çevrenin zorunlu kıldığı davranışları yapmaya olanak veren kalıtımsal yapıya sahip olanlar yeni bir kuşak oluşturarak yaşamlarını devam ettirebilirler. Kalıtımsal yapıları yeni çevrenin gerekli kıldığı davranışı yapmaya olanak vermeyen bireyler ise ortadan silinirler. Yukarıda söylediklerimiz canlıların evrim olayının bir yönünü oluşturur. İnsanoğlunun ortama uyum göstermesi yönünden bugün karşılaştığı en önemli sorun saldırganlık davranışını denetleyebilmesi sorunudur. Yer küresini yüzlerce defa yok edecek güçte silahlar dünya politikasını etkileyen güçlerin elinde bulunuyor. Tarih içinde gözlediğimiz savaş davranışını insanoğlu değiştirmezse kendi kendini yok edebilir. Savaşçı olmalarıyla övünen devletlerin bu yeni durumda ortadan silinmeleri büyük bir olasılık haline gelmiştir. Hepimizin önemli üzerinde durması gereken bir konu barışçı olmakla övünen milletlerin nasıl yaratılabileceğidir. Bu konuda başarısız olursak insanlık olarak yeryüzü üzerinden silinip gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Sayfa 95. 10. Özet. Sinirsel iletimin temel birimini oluşturan sinir hücresi nöron, hücre gövdesi, dendritler, akson ve akson ucundaki fırçalardan oluşur. Bir nöron yeterli derecede uyarıldığı zaman elektriksel bir tepki oluşur ve bu tepki akson boyunca sinaptik bağlantıya doğru akar. Sinaptik keseciklerin içindeki kimyasal sinirler, aktarıcılar aksondan gelen uyarıcının etkisi altında sinaptik aralığa boşalırlar ve yakındaki nöronun dendritlerini uyarırlar. Elektrokimyasal akım hücre zarının her iki tarafında yer alan elektrik yüklü iyonların yer değiştirmesiyle akson boyunca akar. Hep ya da hiç ilkesine göre çalışır. Mutlak dinlenme devresi hücre zarının hiç uyarılamadığı kısa bir zaman süresinde verilen addır. Sinirsel aktarıcılar sinaptik bağlantıdaki nöronu uyarabildiği gibi uyarılmaya ket vurucu bir etki de yapabilir. Bu bir sinapsta uyarıcı ve ket vurucu türden çok sayıda sinirsel aktarıcı aynı zamanda etkide bulunabilir. Bu durumda uyarıcı ve ket vurucuların cebirsel toplamı sonucu nöron ya uyarılır ya da ketlenir. Hücre gövdeleri bir araya gelerek nükleus ve ganglionları oluştururlar. Aksonlar ve dendritler ise bir araya geldikleri yere göre akson grupları yani traktlar ya da sinirleri oluştururlar. Getirici nöronlar duyu organlarından beyne bilgi getirirler. Götürücü nöronlar beyinden kaslara ve salgı bezlerine emirler götürürler. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Çevresel sistemin somatik bölümü merkezi sisteme bilgi getirir ve kaslara emirler götürür. Çevresel sistemin otonom bölümü iç organların ve yapıların işleyişlerini denetler. Otonom sistemin sempatik bölümü bizi acil, ani durumlara hazırlar. Parasempatik sistem ise kişiyi normal dinlenme haline getirir. Beyin çalışmalarında 3 temel teknik kullanılır. Beyin kısımlarının çıkarılması, beyindeki elektriksel faaliyetlerin kaydı ve beynin elektriksel ya da kimyasal uyarımı. Beyin 3 ana bölümden oluşur. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Arka beyin medulla, cerebellum ve pontustan oluşur. Orta beyin nispeten küçüktür ve arka beyinle ön beyin arasındadır. Beyin sapı evrimsel gelişme içinde en ilkel yapıyı oluşturur. Arka ve orta beyni içerir ve ön beyinle ilişki kurar. Retiküler aktivasyon sistemi yani RAS beyin sapının içinde yer alır ve beynin uyarılma derecesini denetler. Ön beyin talamus, hipotalamus, limbik sistem ve serebrumu içerir. Talamustan gelen duysal uyarıcıları beyin kabuğuna yansıtır. Talamus, bu cümleyi baştan alıyorum. Talamus, gelen duysal uyarıcıları beyin kabuğuna yansıtır. Hipotalamus, heyecanların, arzuların ve isteklerin denetlendiği yerdir. Limbik sistem, duygusal davranışların, öğrenme ve belleğin dikkatin denetlendiği merkezdir. Her bir beyin yarı küresi 4 loba ayrılır. Alın, yani frontal lobu, hareketle ilgilidir. Çeper yani parietal lobu beden duyumlarıyla, şakak yani temporal lobu işitme, ense yani oksipital lobu görmeyle ilgili işlev görür. Alın lobundan merkez olup boyunca karşılıklı yer alan duyusal ve motor korteks duyum ve hareketle ilgili işlevleri görür. Beyin kabuğunun bağlantı kurucu alanları öğrenme, düşünme ve dil gibi yüksek beyin işlevleriyle ilgilidir. Sayfa 96. Ayrık beyin çalışmaları, dille ilgili süreçlerin genellikle sol yarı kürede, mekanla ilgili sözlü olmayan süreçlerin ise genellikle sağ yarı kürede yer aldığını göstermiştir. Bu işlevsel uzmanlaşmanın yanı sıra beynin bir bütün olarak çalıştığı ve her bir işlevsel uzmanlaşmanın yanı sıra beynin bir bütün olarak çalıştığı ve her bir işlemin beynin diğer kısımlarıyla ilişkisi içinde olduğu gözlenmiştir. Hipofiz bezi, vücudun çalışmasını önemli bir biçimde etkileyen birbirinden farklı 8 hormon üretir. Tiroid bezinin ürettiği hormonlar bedenin metabolizmasını düzenler. Adrenal bezinin ürettiği hormonlar diğer fonksiyonlarının yanı sıra ikinci türden cinsel belirtileri ve heyecansal tepkileri denetler. Kalıtımın davranışı etkileyip etkilemediği konusundaki son bilimsel düşünce şu merkezlidir. Kalıtım davranışın alt ve üst sınırlarını belirler. Yaşantının türü ise kalıtımın belirlediği sınırlar içinde davranışın gelişim noktasını saplar. İnsan bedenindeki her hücrede 46 adet yani 23 çift kromozom vardır. Büyük kromozomlar X, küçükler ise Y biçiminde bir görünüme sahiptirler. Her bir kromozom binlerce genlerden oluşur. Bu genler karmaşık DNA moleküllerinden meydana gelmiştir. Genetik bilgileri bu moleküller taşır. Ana babanın spermi ve annenin yumurtası 46 kromozomun ancak yarısına sahiptir. Sperm ve yumurta birleşerek döllenme oluşunca bireyin 46 kromozomu ve böylece genetik yapısı tamamlanmış olur. Altkın genlerden ikisi bir arada olursa bu altkın genin özelliği bireyde ortaya çıkar. Aksi halde baskın genin özelliği gelişir. Kromozomla ilgili anormallikler gerizekalılığa, bedensel deformasyona ve normal dışı cinsel gelişmelere yol açar. Genlerin yapısı, zeka düzeyini ve şizofreni gibi bazı akıl hastalıklarına yatkınlığı belirler. Seçerek çiftleştirme ve inbred (parantez içinde) çok yakın akrabalarla çiftleştirerek üretme (parantezi kapatıyoruz) davranışın temelinde yatan genetik etkenleri anlamak için yapılan araştırmalarda kullanılan iki teknik türüdür. Sosyobiyoloji, tüm sosyal davranışların temelinde genetik olarak saptanmış nedenler yattığını iddia eden sosyoloji akımın adıdır. Sayfa 97. 3. bölüm. Duyum ve algılama. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Hangi uyarıcı şiddetlerini duyu organlarımız alabilir? 2. Duyusal uyum nedir ve ne gibi etkileri vardır? 3. Duyular birinci ve ikinci duyular olarak gruplandırılabilir mi? Hangi duyular ikinci duyuları oluşturur? 4. Nasıl işitiriz? Kulağın temel yapı birimleri nelerdir ve nasıl çalışırlar? 5. Nasıl görürüz? Gözün temel yapı birimleri nelerdir ve nasıl çalışırlar? 6. Algılama ile günlük yaşantımız arasında ne gibi bir ilişki vardır? 7. Algı yanılması nedir ve niçin önemlidir? 8. Algılamada seçicilik ve örgütleme niçin önemlidir ve bu süreçlerin etkisi önlenebilir mi? 9. Algısal beklentiler niçin önemlidir? Gelişim ve öğrenmeyle ne ilgisi vardır? 1 Ekim 1987 sabahı saat 7.42'de her zaman olduğu gibi yatağımın üzerinde bağdaş kurmuş sabah meditasyonumu yapıyordum. Arkamı dayadığım duvar titremeye başladı. Binada gürültüler duyuyordum. Meditasyonumu yapmaya devam ettim çünkü apartmanın üst katında oturan kişilerin çevrelerine karşı pek saygılı insanlar olmadıklarını bildiğimden onların ile kavga etmeye başladıklarını düşündüm. Belki kavgaya o gün biraz erken başlamış olabilirlerdi. İki katlı bir binanın alt katındaki orta dairede oturuyordum. Her katta 4 daire vardı. Ahşap bir bina olduğu için üst kattaki dairede hareketler, yürüyüş, zıplayış veya düşüşler benim oturduğum alt kattaki dairede rahatlıkla duyulabiliyordu. Sürekli yüksek sesle ve kavga edermiş gibi İspanyolca konuşan Meksika kökenli ufak tefek bir kadınla sıska, uzun boylu, kolları dizine kadar uzayan, saçları dökülmeye başlamış 30 yaşlarında bir erkek üst katta oturuyorlardı. 1 Ekim sabahı patırtı ve gürültünün onlardan geldiğine o kadar emindim ki durumumu hiç bozmadan meditasyona devam ettim. Bir yandan ne kadar kaba olduklarını düşünüyor ve içinde kıpırdamaya başlayan kızgınlığı hissetmeye başlıyordum. Diğer yandan da dışarıda olup biten olaylara rağmen derin meditasyon yapabilmeyi öğrenmem için bundan daha iyi bir fırsat olamayacağını düşünüyordum. Altımdaki yatak sallanmaya başladı. Yalnız yatak değil, bütün oda sallanmaya başladı. Binanın tümünün sarsıldığını ve uğultu halinde bir gürültünün her tarafı sardığını duydum. İnsan çığlıkları, çocuk ağlayışı ve gürültüler gelmeye başladı. Yukarıdakilerin bütün binayı bu kadar sallayamayacaklarını düşünürken bunun bir deprem olduğunu fark ettim. Sayfa 98. Tanrı'nın beni koruyacağı düşüncesi aklıma geldi. O düşüncenin hemen ardından da dervişin önce eşeğini sağlam kazığa bağla sonra Allah'a emanet et sözünü hatırladım. Bina tam anlamıyla sarsılmaya başladı. Tahtaların gıcırtılarını duymaya başladım. Daha fazla meditasyon durumunda kalamadım. Acaba neresi daha emniyetli diye düşündüm ve aklıma ilk gelen şeyi yaparak kapı çerçevesinin altında durdum. Ellerimi kapı çerçevesine dayayarak ayakta durmaya gayret gösterdim. Sarsıntı ve sallantı alttan ve yanlardan geliyordu. Odanın içindeki eşyaların, kitapların, gece lambalarının sallandığını ve yerlerinden oynadığını görüyordum. Pencere camları şiddetle sarsılıyordu. Bir yandan korkuyordum, bir yandan da o anda olağanüstü bir olayı yaşadığımın farkındaydım. Ve bunun bilincinde olmanın heyecanını hissediyordum. Yukarıda anlatılan olayda gördüğünüz gibi deprem başladığında çıkan gürültüyü yanlış yorumladım. Yukarıda oturan erkekle kadının kavga ettiklerini zannettim. Fakat aynı binada oturan diğer kimseler deprem olduğunu hemen anlamışlar ve daha emniyetli olur diye bina önündeki açıklığa çıkmışlardı. Bireyler arasındaki bu tür anlayış farklılıklarının temelinde olayları algılama şekli yatar. Algı, duyu yerlerini örgütleyip yorumlayarak çevremizdeki nesne ve olaylara anlam verme sürecine verilen addır. Bu aşamada duyum ile algı arasındaki farklılığa dikkat edelim. Duyum, alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçlere verilen addır. Duyumu inceleyen psikologlar, alıcı organın yapısını, sinirsel enerjinin akış yollarını, çevrenin özelliği ile ortaya çıkan sinirsel enerjinin türü arasındaki ilişkiyi incelerler. Duyum düzeyinde bakılırsa deprem anında duvarın sallantısının nasıl duyumlandığı, yatağın sarsılışının ve dışarıdaki gürültünün hangi alıcı organlar aracılığıyla sinirsel enerjiye dönüştürüldüğü soruşturma konusu olur. Algı süreciyle ilgilenen psikologlar birbirinden bağımsız olarak değişik duyu organlarından gelen duysal verilerin anlamlı bir bütüne nasıl dönüştüğünü araştırırlar. Duvarın sarsılmasını yukarıda oturan kişilerin kavgası biçiminde niçin anlamlandırdım? Hangi noktada deprem oluyor kararına vardım. Psikologlar ikisi de birbirleriyle yakından ilişkili olduğundan hem duygusal süreçlerle hem de algısal süreçlerle ilgilenirler. Önce duygusal süreçler yer alır. Onun hemen arkasından algı gelir. İkisi arasındaki zaman farkı o kadar kısadır ki normal koşullar altında bu kısa süreyi biz algılayamayız. Ve bu nedenle duyumlu algılama aynı anda oluyor zannederiz. Alıcı organlar nesne ve olayların özelliklerine göre farklı duysal veriler üretirler. Nesne ve olayların özelliklerinden kırmızılık, ağırlık, sıcaklık, yumuşaklık, hızlılık gibi tanımlayıcı ve tanımlayıcı belirtileri kastediyoruz. Bu özellikler duysal düzeyde nörofizyolojik enerjiye dönüşürler ve bu aşamadan sonra algı süreci başlar. Algılamada bizim daha önceki yaşantım ve deneyimlerimizin etkisi büyüktür. Ben depremi ilk başta daha önceki yaşantılarıma dayanarak yukarıdaki kişilerin kavgası olarak algıladım. Bu anlamda her algılama olayı gelen duyusal verilere dayanılarak dış dünya hakkında kurulan bir kuramdır. Bu kuram tahkike ve denemeye açık, geçici bir kuramdır. Sayfa 99. Daha sonradan gelen duyusal verilerle ya daha kuvvetli kuvvetlenir ya da daha zayıflayarak yerini başka geçici bir kurama terk eder. Her birey kuramını kendi yaşantısı ve deneyimleri çerçevesinde kurar. Bu özelliğinden dolayı temelde algı son derece öznel bir süreçtir. İnsanın yarattığı her şey kendi algısal süreçlerinden geçerek oluşur. Uygarlık ve kültürün temelinde de bu süreçler yatar. Bu bölümde hem duyusal hem de algısal süreçleri inceleyeceğiz. Önce duyu organlarına ve duyusal süreçlere bakacağız. Daha sonra daha yüksek düzeyde zihinsel yani bilişsel süreçlerin işin içine girdiği algısal süreçleri gözden geçireceğiz. Alt ana başlık 1. Algısal eşikler. Yan başlık. Özel alıcılar. Birisi size ben kulağımla görür, gözümle işitir ve cildimle tat alırım derse herhalde ciddiye almazsınız. Veya onun akıl hastası olduğunu düşünürsünüz. Biz son derece değişik enerji türlerinin iç içe girdiği karmaşık bir çevrede yaşarız. Uzmanlaşmış alıcı organlar çevredeki belirli enerji türlerine seçici tepki gösterirler ve böylece biz duyumsama ve algılama sürecine başlarız. Örneğin göz ışık dalga boylarına, kulak ses dalga boylarına, dil kimyasal enerjiye seçici tepki gösterir. Bu alıcı organların yapıları birbirlerinden farklıdır. Psikologlar şimdi 6 veya 7 duyu organından bahsediyorlar. Göz, kulak, dil, cilt, burun, hareket algılamasını sağlayan kas eklem yerlerindeki kinetik alıcılar ve denge duyumunu veren iç kulakta yarım daire kanallarında bulunan alıcılar. İleride alıcıların yapılarını ve fonksiyonlarını daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Yan başlık, mutlak eşik. Güney Kaliforniya'da günde ortalama 30 kadar deprem olduğu saptanmıştır. Burada oturan insanlar duyarlı aletler tarafından kaydedilen depremlerin ancak belli bir derece üstünde olanlarını fark edebilirler. Alıcı organlar çok düşük düzeydeki uyarıcı şiddetine tepkide bulunamazlar. Duyarlı aletler tarafından ölçülebilen bazı ses dalgalarını biz duyamayız. Bazı ışık uyarıcıları o kadar düşük şiddetlidir ki göz tarafından alınmaları olanaksızdır. Bir alıcı organın uyarılabildiği en ufak uyarıcı şiddetine mutlak eşik adı verilir. Mutlak eşiği bulmak için yükselen ve alçalan uyarıcı şiddetleri yöntemini kullanılır. Örneğin görme duyusunu ele alarak bu yöntemi uygulayalım. Bireyin görebildiği ışık şiddetinde başlayarak bu ışığı gittikçe azaltıp sonunda göremeyeceği bir ışık şiddeti düzeyine indiririz. Bu yolu izleyerek öyle bir ışık şiddetine geliriz ki birey bu noktada ışığı görüp görmeme arasında bocalamaya başlar. Tepkilerinin %50'si evet görüyorum, diğer %50'si hayır göremiyorum biçiminde olur. Bu iş defalarca tekrarlanır ve hesapla bir değer ortaya çıkarılır. Bu değer bireyin mutlak eşiğini gösterir. Sayfa 100. Kişinin yorgunluk derecesine, verilen uyarıcının türüne, yani koşullarda altında verildiğine göre eşik değerleri değiştiğinden mutlak kelimesini kullanmak doğru değildir. Ne var ki bu kelime...